Hristiyanların akidesi nedir ki Allah neden reddediyor? Adem'in günahından dolayı, cennette yediği o meyveden dolayı, o günahtan dolayı bütün insanlığı günahkar olarak gördüler. Onların inandığı Allah böyle zalim bir Allah'tı haşa. Adem'in günahından dolayı bütün insanlığı günahkar kabul eden bir Allah. İsa geldi ve onlar için çarmıha gerildi nasıl olsa. Hepsi cennete girecek nasıl olsa. İstediği zulümler yapabilirler artık. Zinadan korkmaz oldular bu anlayış sebebiyle. İçkiden korkmadılar bu anlayış sebebiyle. Haksızlıktan, zulümden korkmadılar bu anlayış sebebiyle. Nasılsa kurtulduk diyorlar.
İnnel hamdelillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, geçen hafta Ali İmran suresine giriş yapmıştık. Allah Azze ve Celle kitabını peyderpey indirmiş, inzal ile değil, tenzil ile insanlara ihtiyaçlarına göre, onların sorularına göre, Allah Resulü'nün muhatap olduğu hadiselere göre, Allah Azze ve Celle zamanın şartlarına göre, ihtiyaçlarına göre indirmiş. Her ne vakit Allah Resulü ile bir tartışma yapsa Mekke'nin müşrikleri veya Medine'nin münafıkları ya da ehli kitap, Allah Azze ve Celle bu hareketin asıl komutanı olarak olaya müdahale etmiş ve bizzat kendisi cevap vermiştir. Kur'an Kadir suresinde de bildirildiği gibi bir kez toptan inzal ile indirilmiş en yakın semaya ve oradan 23 sene boyunca kısmen peyderpey Allah Resulüne nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim bazı yerlerde inzal kelimesini, bazı yerlerde tenzil kelimesini kullanır. Toptan indiğini ifade etmek istediği zaman, en yakın semaya toptan inişini ifade etmek istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peyderpey inişini değil, en yakın semaya toptan inişini ifade etmek istediği zaman enzenne der. Fakat Peygamberimize kısmen olaylara göre inişini ifade etmek istediği zaman da tenzili kullanır. Nezzenne yahut da o kökten gelen Ama mastarıyla, ama fiil haliyle Allah Azze ve Celle o şekilde ifade eder. Böylece Kur'an'ın bir kez toptan indirildiği ve ondan sonra da kısmen kısmen peyderpey indirildiğini ifade eder. Mekke'de Mekke'nin müşrikleriyle karşı karşıya olan Allah Resulüne inmesi gereken ayetler başka, Mekke'nin müşriklerinin itiraz ettiği noktalar başka, Medine'ye geldiği zaman Medine'nin münafıklarının ve Medine'nin Yahudilerinin ve o civardaki Hristiyanların itiraz edecekleri noktalar başkaydı. Mekke'nin müşriklerini davet ederken davet etmesi gereken noktalar başka, Yahudileri ve Hristiyanları davet ederken davet etmesi gereken noktalar başkaydı. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle kısmen kısmen indiriyordu. Müneccemen müneccemen peyderpey kitabını indirmek suretiyle bütün sorulara cevap veriyor ve aynı zamanda bu hareketin kendisinin kontrolünde olduğunu, bütün kainatı kayyum sıfatıyla idare eden Allah'ın bu hareketi de idare ettiğini gösteriyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Medine'de Yahudilerle karşılaşmış ve onlarla bir takım tartışmalara girmişti. Bu surede onlardan da bahsedecek. Ve Allah Azze ve Celle onlara cevaplar verecek. Peygamberimiz de onlara cevaplar verecek. Bu surenin önemini anlatırken Allah Resulü çiçek ifadesini kullanır. Kur'an'ın iki suresi hakkında Efendimiz bu ifadeyi kullanmıştır. Zahraveyn demiş. Bakara ve Âl-i İmran sureleri hakkında bu iki çiçeği öğrenin buyurmuştur. Bu sureler çiçek sureler olarak isimlendirilmiş. Tayyip denilmiş, hoş ve güzel manasında Allah Resulü tarafından böyle isimlendirilmiştir. Ve kıyamet gününde bu surelerin insana faydalı olacağını ifade etmiştir. Kur'an'ın iki çiçeğini öğrenin buyurmuştur. O iki çiçek kıyamet gününde insan kalktığı zaman ona faydalı olacak. Bu dünyadayken de, ahiretteyken de kendisine faydalı olacak. Ve nasıl ki çok şiddetli bir güneşin altında insan gölgelik ararsa, bulut ararsa, aynen onun gibi bu surelerin kendisi için bir gölgelik olacağı, kıyamet gününde kendisi için bir gölgelik olacağı veya kendisi için iki dizi kuş, bölük bölük kuşlar gibi olacağı ifade edilmiştir. O kuşlar adeta insanı gölgeleyen kuşlar, nasıl ki insanı güneşten korurlarsa, aynı şekilde o şiddetli günde bu iki surenin insanı koruyacağını ifade etmiştir. Ve kişi kabrinden kalkar buyuruyor hadisin devamında. Solgun bir şekilde Allah Resulü kıyamet gününde olacak olan olayı anlatıyor. Kişi solgun bir şekilde kabrinden kalkar ve yanına gelir Kur'an. Der ki sen insan suretinde sen beni tanıyor musun? Hayır der o kişi. Ben der senin arkadaşın olan Kur'an'ım. Ve seni çöllerde susuz bırakan benim. Seni gecelerde uykusuz bırakan benim. Sen benim uğrunda yolculuklar yapardın. Çöllerde susuz kaldığın oldu. Sen geceleri kalkıp beni okurdun. Benim için uykusuz kaldığın geceler oldu. İşte ben o senin arkadaşınım der. Ve sonra onun başına bir vakar tacı giydirilir. Onun anasına babasına da Allah Azze ve Celle iki tane hulle giydirir. İki ipekten elbise giyerler annesi ve babası. O zaman onlar şaşırırlar ve derler ki biz hangi amelimizle bunları kazandık ki? Annesi ve babası şaşırırlar ve böyle derler. Hangi amelimizle bunları kazandık ya Rabbi? O zaman onlara denilir ki oğlunuzun Kur'an'a hizmeti dolayısıyla, oğlunuzun Kur'an okuması dolayısıyla, evladınızın yapmış olduğu hizmetler dolayısıyla size bu hulleler giydirildi. Ve sonra sağ eline mülkü verilir, sol eline de ebediyet verilir. Ve Kur'an okuya okuya çık şu merdivenlerden denilir. Gir cennetin odalarına. O kişi Bakara'yı, Âl-i İmran'ı okuya okuya çıkar o merdivenlerden.
ve cennetin istediği odalarına girmesi kendisine lütfedilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin ve Ali İmran suresinin önemini böyle ifade ediyordu. Kur'an'ın önemini böyle ifade ediyordu. Kıyamet gününde bazı kimselerden davacı olacak olan Kur'an, bazı kimseler için de şefaatçi olacak demek ki. Bu hadiste şefaatçi olacağı kimselerden haber veriyor. Kur'an'ın şefaatçi olacağı kimseler olduğu gibi davacı olacağı kimseler de var. Davacı olacağı kimseleri de Allah Resulü bize haber veriyor. Nasıl ki Furkan suresinde Allah Azze ve Celle buyurur ki peygamber de davacı olacak bazı kimselerden. Nasıl ki herkes peygamberin şefaatçi olacağını zanneder. Halbuki o peygamber şefaatçi de olacak, davacı da olacak yerine göre. Ve Furkan suresinde işte ondan bahseder. Ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehazû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Peygamber diyecek ki kıyamet günü ya Rabbi benim bu milletim Kur'an'ı terk olunmuş olarak bıraktı. Benim bu milletim içinden kafir olanlar Kur'an'ı toptan terk etti. Alay etti. Müslümanlara gelince onlar da Kur'an'ı kısmen terk ettiler. İşlerine gelmediği ayetleri görmezden geldiler. Yahut da Kur'an'ı raflara koyup tozlandırdılar. Efendimiz o manada ona haber veriyor. Ve buyuruyor ki kıyamet gününde Kur'an davacı olur bazı kimselerden. Onlar öyle kimselerdir ki Kur'an'ı öğrenmişlerdir. Ve sonra Kur'an'ı raflara koymuşlardır. Artık açıp okumamışlardır ve tozlandırmışlardır Kur'an'ı. Kur'an onlardan davacı olacak kıyamet gününde ve diyecek ki ya Rabbi bunlar beni terk ettiler. Allah'ım der bu adam beni mehcur bıraktı. Ama toptan terk etti ama kısmen terk etti. Ne kadar terk ettiysek o kadar davacı olur Kur'an. Orada nasıl ki Kur'an'ın davacı olacağı ve Furkan suresinde nasıl ki peygamberin davacı olacağı ifade olunuyorsa Bakara ve Ali İmran'la ilgili hadiste de Kur'an'ın şefaatçi olacağı ifade olunuyor bize. Kıyamet gününde gelecek ve sen beni tanıyor musun diyecek. Hayır dediği zaman adam ben senin arkadaşınım diyecek. Demek ki arkadaşı olanlara bunu söyleyecek. Kur'an'la arkadaş olmak lazım demek ki. Arkadaş arkadaşı özler. Okumadığı zaman Kur'an'ı özlemeyen adam Kur'an'la arkadaş olamamış demektir. Okumadığı zaman aklına bile gelmiyorsa çeki senedi düşünmekten, iş hayatını düşünmekten, Kur'an'ı okumadığını hatırlamıyorsa bile dün okudun mu kitabını, başka kitabın yok mu senin? Evvelki gün okudun mu kitabını? Geçen hafta okudun mu kitabını? Geçen ay okudun mu kitabını? Nice kimseler vardır ki aylar geçer üzerinden Kur'an'ı okumamıştır. Kur'an evinde üst başta duruyordur. Kılıfın içerisinde hiç eskimemiştir. Bir adamın Kur'an'ının eskiliğine bakacaksınız. Bir adamın Kur'an'ının kılıfına bakacaksınız. Ne kadar eski olduğu, ne kadar okunduğu oradan belli olur. Renginin değişmesine bakacaksınız. Cildinin yıpranmış olmasına bakacaksınız. Ama o Kur'an'ı her gün okuyanların içerisinden öyleler var ki Kur'an onlardan da davacı olacak kıyamet gününde. Onlar anlamadan okuyan kimselerdir. Güzel sesleriyle her gün onu bir name gibi okuyan kimseler. Onlardan da davacı olur Kur'an. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı kimselerin, Kur'an okuyan bazı kimselerin cehennemlik olacağını ifade eder bize. Riyakarını okumuş olanlar gibi yahut da okumuş ama onun amel etmemiş olanlar gibi onlardan da davacı olur Kur'an. Kiminden şefaatçi olurken kiminden davacı olur. Arkadaş olanlara şefaatçi olacak kitap. Allah Azze ve Celle kelamına böyle bir şeref veriyor. Kendi kelamının şerefinden dolayı ona böyle bir yetki veriyor. Nasıl ki peygamber şereflidir, şefaat etme hakkı o yüzden verilmiş. Nasıl ki şehitler şereflidir, o yüzden şefaat etme hakkı verilmiş. Nasıl ki alimler şereflidir, o yüzden şefaat etme hakkı verilmiş. Nasıl ki küçükken ölen çocuklar şereflidir çünkü günahsızdır. O yüzden onlara şefaat etme hakkı verilecek. Aynen öyle Kur'an da şereflidir. Ve Kur'an'a o yüzden şefaat etme hakkı verilecek. Ve Kur'an o zaman ona yoldaş olacak, arkadaş olacak. Çık diyecekler ona, çık cennetin odalarına, çık cennetin saraylarına, Kur'an okuya okuya çık. O yavaş okusa da hızlı okusa da çıkacak buyuruyor hadiste. Yavaş okusa da hızlı okusa da cennetin merdivenlerine tırmanacak. Odalarına teker teker girecek. Ve o cennette istemediği kadar her nimeti bulacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bakara'yı ve Ali İmran'ı bu kadar teşvik ediyordu. Zehrebeyn diyordu onlara, iki çiçeği okudunuz mu? İki çiçeğe önem verin diyordu. Fatiha'yı okuyorsunuz her zaman. Fatiha'da gayril mağdubi aleyhim ve leddalin buyuruyor. Her zaman okunan o Fatiha'da, günde beş vakit namaz kılan adam aşağı yukarı 40 defa okumuş oluyor Fatiha'yı. Sünnetleriyle beraber kılarsa 40 defa her gün diyor ki gayril mağdubi aleyhim ve leddalin. Allah'ım o gazaba uğramış olan Yahudilerin yoluna iletme bizi. Dallin olan, sapmış olan Hristiyanların yoluna iletme bizi. Her gün okuyacağımız Fatiha'ya konuldu bu ayet. İhdina sıratel müstakim dedikten sonra sıratel lezine en'amte aleyhim buyurdu. Ya Rab sıratı müstakime ilet bizi. Doğru yola ilet bizi. O doğru yol hangi kimselerin yoludur? Acaba mağdubi aleyhim olan Yahudilerin yolu mu? Dallin olan Hristiyanların yolu mu? Hayır dedi Kur'an, sıratel lezine en'amte aleyhim. Peygamberlerin yolu, nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet bizi Allah'ım. O şekilde dua etmeyi öğretti. O şekilde duadan sonra onun devamı olarak gayril mağdubi aleyhim buyurdu. O gazaba uğramış olan Yahudilerin yoluna değil. Böyle söyleyeceksin. Çünkü seni saptıracak olanların başında onlar geliyor. Seni saptıracak olanların başında Yahudi ve Hristiyanlar geliyor. Ama dinler arası diyalog diyecekler adına. Ama başka şeyler diyecekler ve mutlaka saptırmaya çalışacaklar. Yine Ali İmran suresinden Allah Azze ve Celle لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا اَمْ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler kafirleri dost edinmesinler müminleri bırakıp da. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Ve men yef'al zalik, kim böyle yapacak olursa feleyse minallahi fi şey. Allah'la arasında hiçbir şey kalmaz. Allah'la arasında hiçbir münasebet kalmaz. Allah ondan uzaklaşır ve onu kendinden uzaklaştırır. Kimler hakkında gelmişti bu ayet? Müslümanlardan bazı kimseler Yahudilerle görüşüyorlardı. O Yahudiler de bundan istifade etmek suretiyle onları dinlerinden döndürmeye çalışıyorlardı. Ayet bunun üzerine geldi. Bazı Müslümanlar yapmayın etmeyin dediler onlara. Sizi bunlar sapıtırlar, saptırırlar dedi. Sizi kendileri saptığı gibi sizi de saptırırlar diyenlere onlar kabul etmedi o sözleri. O nasihatlara kulak vermediler. İşte o zaman Allah devreye girdi. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Allah Azze ve Celle bu şekilde olaya müdahale ediyor ve müminler hatalarını anlıyorlardı. Ama bugün bu ayetler hala elimizde olduğu halde onlara dostluk gösterisinde bulunanlar, onlara hoşgörülü davrananlar, Müslümanlara hoşgörülü davranmadıkları miktarda onlara hoşgörülü davrananlar bu ayetleri okumuyorlar mı acaba? Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle ekseriyetle Hristiyanlardan bahseder. Nasıl ki Bakara suresinde Allah Azze ve Celle daha çok Yahudilerden bahsetmişti. Bakara'da daha çok Yahudilere temas eden Allah, onların Musa Aleyhisselam'ı nasıl çıldırdığını adeta tabiri caizse, Musa Aleyhisselam'a ne kadar zulmettiklerini, Musa Aleyhisselam'a ne kadar itiraz ettiklerini anlatan Allah, Allah'a ve peygamberlerine itirazlar eden, peygamberleri öldüren, Allah'a iftiralar atan Yahudilerden bahseden Allah, Ali İmran suresinde de ekseriyetle Hristiyanlardan bahseder. Bakara'nın ele almış olduğu meselelerle Ali İmran'ın ele almış olduğu meseleler yakındır. Bakara'da da Allah Azze ve Celle daha ziyade ehli kitaptan bahsederken, ehli kitabın Yahudilerinden bahsederken burada da ehli kitabın Hristiyanlarından bahseder Allah Azze ve Celle. Ve nasıl ki Bakara'nın sonunda "Fensurna alel kavmil kafirin" denilmişti ya, Allah'ım bize kafirlere karşı yardım et buyurulmuştu. O dua öğretilmişti. Böyle dua edeceksiniz denilmişti ya. İşte şimdi Allah Azze ve Celle o duayı yapmış olduğumuzu kabul ediyor. Ve bize şimdi yardımını gönderiyor Ali İmran suresiyle. Ali İmran suresi o duanın kabulünü gösterir. Sanki o duayla dua edilmiş ve o dua kabul edilmiş de ondan sonra Ali İmran suresi konulmuş. Ve iki sure arasında böyle bir münasebet de mevcuttur. Hem konu itibariyle iki sure arasında münasebet varken hem de o duanın kabulü sanki gerçekleşmiş gibi Allah Azze ve Celle şimdi bize yardımını gönderir. Medine'ye gitmiş olan Müslümanlar orada bir takım sorularla karşılaşacaklar. Yahudilerin itirazlarıyla, Hristiyanların tartışmalarıyla karşı karşıya kalacaklar. İşte bu durumdan nasıl davranacaklarını Allah Azze ve Celle onlara bildirir. Ve onlardan etkilenmemeleri için de Allah'ın yardımı gelir. Siz "Fensurna alel kavmil kafirin" dediniz. Allah'ım yardım et bize dediniz, Allah'ın yardımı geldi. Ve Allah Azze ve Celle şimdi şirkten kendinizi koruyabilmeniz için size yardım eder. Hristiyanların saptığı noktaları gösterir onlara. Ve "Allahu la ilahe illahu" demek suretiyle "O Allah ki ondan başka ilah yok." Allah der. Sonra "La ilahe illahu" der. "O Allah ki ondan başka ilah yok. El hayyul kayyumdur Allah. Hiç kimseden hayatını almamış. Bütün hayat ondan kaynaklanıyor. Hiç kimse kendiliğinden hayat sahibi olamazken onun hayatı kendindendir. Onun vücudu vacibül vücuttur. Hiçbir şey olmasaydı bile Allah vardı. Allah'ın varlığı hiçbir şeye bağlı değil. Ama onun dışında bütün her şeyin varlığı Allah'a bağlı. Her şeyin varlığı mümkünül vücut iken, var olması da mümkün, yok olması da mümkünken, Allah'ın varlığı vacibül vücuttur. Olmazsa olmaz olandır. Çünkü Allah Azze ve Celle yeryüzünde ve gökyüzünde bir sürü mahlukat yarattığına göre bu mahlukatı yaratan bir yaratıcı olması gerekir. Mahlukat varsa bir yaratıcı olmalı. O halde vacibül vücuttur Allah. Olmazsa olmaz çünkü mahlukat vardır. Hatta mahlukat yokken de vardır. Allah Azze ve Celle'nin varlığı kendindendir. Fakat mahlukatın varlığı kendinden değil. Onlar mümkünül vücuttur. Allah Azze ve Celle bütün meseleleri çok kısa bu cümlelerle ifade etmiş ve halletmiş olmaktadır. Hristiyanlara şunu söylemiş oluyordu yani. O Allah ki ondan başka ilah yok. El haydir vel kayyumdur. Sizin İsa'yı tanrılaştırdığınız gibi İsa tanrı değil, bir kere hay değil. Çünkü onun hayat sahibi olması başkasının eliyle. Hazreti Meryem'in sebebiyle hayat buldu İsa aleyhisselam. Babasız dünyaya gelmiş olsa da bir annesi var. Hatta annesi de olmasaydı bile yine sonuçta topraktan meydana geldiğinden dolayı bir sebebe bağlı olarak yaratıldığından dolayı sonuçta o bir mahluk idi. Hayatı kendinden olan bir zat değildi. Siz İsa'yı tanrılaştırıyorsunuz. Halbuki İsa aleyhisselam hay değildi. Allah Resulü'ne gelmişlerdi Necran Hristiyanları. Allah Resulü'yle tartışmaya giriyorlardı. Onların tanrıları öyle bir tanrıydı ki zayıf bir tanrıydı. Daima böyle olmuştu. Mekke'nin müşrikleri de zayıf tanrılar edinmişlerdi. Medine'nin Yahudileri de, Bizans'ın Hristiyanları da hep zayıf tanrılar edinmişlerdi. Karışık, kafaları çok karışmıştı. İtikatlarını karıştırmışlardı. Ne İncil'lerde böyle bir şey söylüyordu aslında alenen. Dört İncil'de de Hazreti İsa'nın ilahlığına dair aleni bir ifade mevcut olmadığı halde müteşabih olan ifadelere dayanmak suretiyle böyle şeyler söylemişlerdi. Kendi elleriyle yazmış oldukları İncil'lere bile bağlı kalmadılar. O İncil'lerin bile yorumlarını bozdular. Ve sonra İsa'yı tanrılaştırdılar. Bu surenin başında ilk sayfasında Allah Azze ve Celle bazı ayetlerin müteşabih olduğunu haber verir. Bazı ayetler muhkemdir, bazıları müteşabihtir der. Daha sonra gelecek o mesele. Kur'an'ın bazı ayetleri de böyle. Bazıları muhkemdir, manası açık. Bazıları müteşabihtir, başka ayetlere benzeyebilir. ya da başka manalara benzeyebilir. Birçok mana içerebilir. Sizin için önemli olan muhkem olan ayetlerdir. Siz muhkem ayetlere bakacaksınız, müteşabihlere değil. Hristiyanlar müteşabihlere bakmak suretiyle karıştırdılar dinlerini. İşte surenin başında hemen ondan bahsedilmesin de buna işaret olabilir. Hristiyanların böyle yapmasından dolayı Allah Azze ve Celle o şekilde ifade ederek başlıyor sureye. Allah'ın ayetlerinden bir kısmı muhkemdir, bir kısmı müteşabih. Hristiyanlar müteşabih olanlara kendi kafalarına göre mana vermek suretiyle muhkemlere bakmadılar. Müteşabihlere manalar yüklemeye çalıştılar. Geçen sohbette Elif Lam Mim üzerinde durmuştum. Buna benzer müteşabih ayetlere kendi kafasına göre manalar yükleyenler sonuçta Hristiyanların geldiği noktaya gelebilirler. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle Hristiyanların saptığına işaret ederek öyle buyuruyor. Siz muhkem olanlara bakın diyor ey ümmeti Muhammed. Siz muhkem olanlara bakacaksınız. Müteşabihlerin peşine takılmayacaksınız. Onlar müteşabihlerin peşine takıldılar. Ve Allah Resulü ile tartışmaya geliyorlardı. Necran Hristiyanları gelmişlerdi. Başka taraflardan da gelenler olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlatıyordu. Onlar gelmişler ve peygamberimizle ikindi namazından sonra görüşmüşlerdi. İkindi namazından sonra mescide girmişler. Ve Efendimizle görüşmek istemişlerdi. Üzerlerinde çok güzel elbiseler vardı. İpekler giymişler ve gelmişlerdi. Bazı rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla görüşmemişti önce. Ve sonra onlar neden bizimle görüşmüyor demişlerdi. Hazreti Ali'ye müracaat etmişlerdi. O böyle süslü elbiselerden hoşlanmaz demişti Hazreti Ali. Belki ondan dolayıdır. Çok lüks elbiseler giymişsiniz. Onları çıkartın ve normal elbiselerle huzuruna çıkın demişti. Öyle yaptılar ve Allah Resulü onlarla görüşmeyi kabul etti. Mescitteyken onların da ibadet saati gelmişti kendilerine göre. Şu anki Hristiyanların öyle bir ibadet saatleri de mevcut değil. Allah Resulü'nün mescidinde Allah Resulü onlara ibadet etmelerine müsaade etmişti. Kendi dinlerine göre orada ibadet ettiler. Allah Resulü onlara müsaade etti. Ve sonra Efendimizle konuşurken bazen İsa Aleyhisselam hakkında Allah diyorlardı. Bazen Allah'ın oğlu diyorlardı. Bazen üçten üçüncüsü diyorlardı. Onlar da ne dediklerini bilmiyorlardı. Kafaları karışık bir vaziyetteydi. Allah mıydı İsa? Allah'ın oğlu muydu? Üçten üçüncüsü müydü? Nasıl bir anlayıştı bu? Nasıl bir itikattı bu? Böyle bir itikadı kabul etmeyen insanları cehenneme gönderiyorlar akıllarınca. Karman çorman bir itikat ve Allah'a ortak koşmaya dayalı olan bir itikat. İncillerde de böyle bir itikat aslında alenen mevcut değil. Dört İncil'e de bakacak olursanız, oralarda Allah Azze ve Celle için baba gibi ifadelerin kullanıldığını görebilirsiniz. Halbuki orada kullanılan eb kelimesi, baba kelimesi bizim kullandığımız manada velid manasında baba değil. Bizim bildiğimiz baba değil orada kastedilen. Halık-ı Rahim manasında hem yaratan hem de rahmet sahibi olan zat manasındaydı. Eğer onu anlamadılarsa bile esasını onu anlamak da gayet mümkündü. Her akıl sahibi insan Allah Azze ve Celle hakkında böyle bir ifade kullanıldığı zaman neyin kastedildiğini anlayabilirdi. Ama anlamak istemediler. Dinlerini bozmak istiyorlardı adeta. Allah Azze ve Celle'yi kendileri gibi ilah olarak görmek istiyorlardı. Kendilerinin sıfatlarını taşıyan bir ilah olarak görmek istiyorlardı. Nasıl ki kendileri aciz iseler, onlar Hazreti İsa'yı da ilahlaştıracaklar. Ve sonra İsa, aciz olan İsa, gaybı bilmeyen İsa, Tanrı ise, dolayısıyla böyle bir Tanrı'nın onlardan intikam alması da söz konusu olamayacaktı. Onlar aslında kendilerine intikam alamayacak olan bir Tanrı edinmek istiyorlardı. Kendilerine karışamayacak olan bir Tanrı edinmek istiyorlardı. Nasıl ki Mekke'nin müşrikleri de öyle istemişlerdi. Onların putlarının birçoğunun adı dişi ismiydi. Lat, Menat gibi, Hubel Uzza gibi değişik putları vardı. Kabe'de 360 put besliyorlardı tabiri caizse. Putlarla doldurmuşlardı Kabe'yi. Ve o putların birçoğunun adı da dişi ismiydi. Çünkü onlar zayıf bir ilah edinmek istemişlerdi. Dişiler zayıflığı temsil ediyorlardı. Onlar zayıf bir ilahları olsun istiyorlardı. Ondan dolayı onlara dişi isimleri takmışlardı. Nasıl ki Mekke'nin müşrikleri bu şekilde zayıf ilahlar edindilerse, nasıl ki Mekke'nin müşrikleri kendilerine ceza vermekten aciz olan ilahlar edindilerse, taştan topraktan ilahlar edindilerse, aynı şekilde Medine'nin Yahudisi de, Bizans'ın Hristiyanı da zayıf ve aciz ilahlar edinmek istiyorlardı. Öyle bir ilahtı ki onların ilahı. İntikam sahibi değildi onların ilahı. İşte Kur'an burada onlara cevap veriyor. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını söylüyor buradan. Vallahu azizun zuntikam demek suretiyle onları reddediyor. Allah azizdir. Hiç kimse ona galebe edemez. Ve Allah intikam sahibi muntakimdir. Allah mutlaka o şirkin intikamını alacaktır. Ve yeryüzünde kendisine isyan edildiği zaman Allah bu dünyada müsaade ediyorsa, Rahman ismiyle, rahmetiyle muamele ediyorsa, bu kıyamet gününde intikamını almayacak demek değil. Allah muntakimdir aynı zamanda. Allah hakkıyla takdir edemediler. Onlar Allah'ı aciz olan bir Allah olarak görmek istiyorlardı. Sadece sevgiden bahseden bir Allah olarak görmek istiyorlardı. Sadece cenneti vaat eden bir Allah olarak görmek istiyorlardı. Ve onlar aciz bir Allah görmek istiyorlardı. Bir anneden doğacak bir Allah görmek istiyorlardı. Meryem'den doğan İsa'yı o yüzden ilahlaştırmak istiyorlardı. Tabi tek sebep bu değildi. Onlar esas itibariyle hangi günaha girerlerse girsinler yine de cennete girmek istiyorlardı. Hangi günaha girerlerse girsinler birisi gelmeli onların günahlarına kefaret olarak kendini çarmıha gerdirmeliydi. İşte o İsa olacaktı onlara göre. Ve o eğer diğer peygamberler gibi bir peygamber olacaksa, eğer öyle bir yalnızca bir peygamber ise, o takdirde daha evvel nice peygamberler şehit edilmişlerdi. O zamankiler hepsi kurtulmadılar. O peygambere iman edenler yine de hesap verecekler. Ondan dolayı İsa'yı normal peygamber olarak görmek istemiyorlardı. Eğer İsa normal bir peygamber ise, o zaman daha evvel de nice peygamberler gelmişti. O peygamberler de niceler şehit edilmişlerdi. O zaman onlara inananlar toptan kurtulmamışlardı. Onlar hesap vereceklerdi Allah'a. Ama Hristiyanlar ise hesap vermeden cennete girmek istiyorlardı. O yüzden İsa başka bir şey olmalıydı. Normal bir peygamber olmamalıydı. Allah'ın oğlu dediler o yüzden. Ve Allah Azze ve Celle'yi Adem'in günahından dolayı insanları suçlu gören bir Allah olarak göstermeleri gerekti bunun için. Adem'in günahından dolayı, cennette yediği o meyveden dolayı, o günahtan dolayı bütün insanlığı günahkar olarak gördüler. Onların inandığı Allah böyle zalim bir Allah'tı haşa. Adem'in günahından dolayı bütün insanlığı günahkar kabul eden bir Allah. Böyle bir Allah olacaktı ki, İsa da gelecek, onlar için çarmıha gerilecek. Ve her kim İsa'nın tanrılığına inanırsa o da kurtulmuş olacaktı. Hangi günahı işlerse işlesin. Bedava cennet istiyorlardı. Onların inandığı Allah hem zalim bir Allah'tı bu manaya göre. Adem'in günahından evladını sorumlu tutan bir Allah. Halbuki Adem Aleyhisselam o günahı kasıtlı işlememişti. Sadece şeytanın aldatmasına aldanmıştı. Ve sonra tevbe etmişti. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ Adem sonra Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi, tevbe kelimelerini. Ve tevbe etti ve Allah tevbesini kabul etti buyuruyor Kur'an. Halbuki Hristiyanlar hala insanların günahkar doğduğunu söylüyorlar. Allah Adem'in tevbesini bile kabul ettiği ve onu yeryüzüne günahsız olarak indirdiği halde ondan doğan çocukları bile günahkar olarak kabul ediyorlar. Ve Adem'in günahından dolayı bütün insanlık günahkardır diyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle insanoğlunu bu günahtan kurtarmak için biricik oğlunu insan kılığında yeryüzüne indirdi diyorlar. Biricik oğlunu insan kılığında yeryüzüne indirdi. Ve sonra İsa çarmıha gerilmeyi kabul etti. ve acılar çekmek suretiyle bütün insanlığın günahına kefaret olsun diye bu acıları çekti. Böylece Allah sanki insanların, daha doğrusu Adem'in günahını İsa'dan çıkartıyormuş gibi böyle bir Allah anlayışına sahip oldular. Bu nasıl bir Allah anlayışıdır? Onların inandığı Allah Adem'i affedemeyen bir Allah'tı. Adem affedememiş, affetmeyi başaramamış olan bir Allah. Halbuki Kur'an'da Allah fetâbe aleyh buyuruyor. Allah Adem'in tövbesini kabul etti. Allah Azze ve Celle hem Adem'in tövbesini kabul etmiş böyle bir ilahtı. Rahmet sahibi olan bir ilah ve Adem'in günahını insanlara sormayacak olan bir ilah. Onlar ise kafalarını karıştırmışlardı. Adem'in günahından dolayı bütün insanlığı günahkar görecekler. Ve sonra da o günahtan kurtarması için İsa'yı tanrılaştıracaklar. Normal bir peygamber olursa İsa, o takdirde onun ölmesi bir şey ifade etmeyecekti onlara. O yüzden onu tanrılaştırdılar. Böylece İsa çarmıha gerilecek ve İsa'yı tanrı diyenler, öyle kabul edenler bedava cennetin yolunu tutabileceklerdi. Hedefleri buydu. Halbuki bu akidenin yanlışlığına dair o kadar çok delil var ki, bunun tamamen sapma olduğuna dair o kadar çok nakli ve akli delil var ki, Allah Azze ve Celle'nin Adem'in günahından dolayı insanları sorumlu tutması aklın kabul edebileceği bir şey mi? Böyle bir şeyi normal, salih, sadık, dürüst, adil bir hükümdar bile yapmaz. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şey yapması mümkün mü? Ve İsa çarmıha gerildiyse, İsa'nın çarmıha gerilmesinden dolayı insanların günahtan kurtulmasını nasıl, hangi mantıkla açıklayacaksınız? Bu mantığı öyle şundan dolayı ortaya attılar. Eğer bu mantığı kabul ettirebilirlerse insanlara, artık istedikleri günaha girebileceklerdi. İsterse Irak'a zulmetsinler, isterse Afganistan'a, isterse Filistin'e, isterse Afrika'ya, dünyanın neresinde ne kadar zulüm yaparlarsa yapsınlar, bu anlayışla kurtuluşa ermiş oluyorlar. İsa geldi ve onlar için çarmıha gerildi nasıl olsa, hepsi cennete girecek nasıl olsa, istediği zulümler yapabilirler artık. Böyle bir anlayış onları zulme götürdü. Her birini ayrı bir zalim yaptı. Zinadan korkmaz oldular bu anlayış sebebiyle. İçkiden korkmadılar bu anlayış sebebiyle. Haksızlıktan, zulümden korkmadılar bu anlayış sebebiyle. Nasılsa kurtulduk diyorlar. Halbuki İsa'nın Tanrı olmadığına dair de deliller çok. İsa Aleyhisselam'ın çarmıha gerilmediğine dair Kur'an-ı Kerim bilgi veriyor. Onlar yine de ısrar ediyorlar. Halbuki ellerinde hiçbir delil mevcut değil. Ne İncil'lerde İsa'nın tanrılığını açıkça ifade ediyor, ne Ruhul Kudüs'ün tanrılığını açıkça ilan ediyor. Daha sonraları bunu iddia ettiler. Hazreti İsa Aleyhisselam Aramca dilinin Süryanice lehçesini konuşuyordu. Şu anda yeryüzündeki ilk yazılmış olan ilk nüsha, İncil'in en eski nüshası 4. yüzyıla ait ve Yunanca'dır. İsa Aleyhisselam'dan 3 asır sonrasına ait, 4 asır sonrasına ait olan nüshası var ellerinde. Ve Yunanca nüsha, İsa Aleyhisselam'ın Yunanca konuşmadığı çok iyi bilinmektedir. Demek ki nesilden nesile, tercümelerden tercümeler, tercümeden tercüme, defalarca tercümelerden sonra o hale getirdiler. O İncil'lerde bile yine de İsa'nın tanrılığı alenen ifade edilmediği halde orada geçen İsa Aleyhisselam'ın babam gibi ifadelerine dayanmak suretiyle, o müteşabih ifadelere dayanmak suretiyle Allah'ın, onların İsa'nın babası olduğunu iddia ettiler. Ve İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak gördüler. Ve olağanüstü kudretlere sahip olduğunu söylediler. Ve İsa'nın bunun için yeryüzünden gönderildiğini söylediler. Ali İmran suresi Hristiyanlardan çok bahsettiği için, bahsedeceği için o meseleyi evvel anlatmak istiyorum. Meselenin temelini önce anlamak lazım ki Ali İmran suresini hakkıyla anlayabilmek için evvela bu meseleleri bilmek lazım. Allah kimlerle muhatap oluyor? Hangi akideyi reddediyor Allah? Hristiyanların akidesi nedir ki Allah neden reddediyor? Ali İmran suresinin esas mesajını anlamak, önce bunları anlamakla mümkündür. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın insanoğlunu bu günahtan kurtarmak için geldiğini söylediler. Ve kendisini feda etti dediler. Halbuki İncil'lerde aynen şöyle yazmaktadır. İsa Aleyhisselam'ın vakti saati geldiği zaman Allah'a yalvardı 3 defa. Allah'ım diyordu. İncil'lerdeki ifadesiyle babam diyordu. Eğer mümkünse bunu benden uzaklaştır dedi. Eğer mümkünse çarmıha gerilmeyeyim yani diyordu. İncil'lerde bile böyle yazıyor. Hani İsa Aleyhisselam insanları günahtan kurtarmak için, kendini feda etmek için gelmişti. Hani İsa bunu isteyerek yapıyordu. Halbuki sizin İncil'lerinize göre bile İsa Aleyhisselam Allah'a yalvarmıştı. Benden bunu uzaklaştırma mümkünse uzaklaştır diyordu. Eğer başka bir yol varsa benden bunu uzaklaştır Allah'ım diyordu. Demek ki İsa Aleyhisselam bunun için gönderilmemişti. Demek onlar için çarmıha gerilmek için gönderilmemişti. Ve İsa Aleyhisselam'dan evvelki insanların hali ne olacak? Bu soruya da cevap veremezler. İsa Aleyhisselam'a inanmayan, onu Tanrı olarak görmeyenleri cehennemlik olarak görüyorlar. Peki Hazreti İsa'dan evvelki insanların hali ne olacak? Eğer İsa Aleyhisselam Tanrı idiyse, o takdirde ilk insan o olması gerekmez miydi? İlk insan o olmalıydı ki bütün insanlar onun tanrılığına inansınlar ve böylece kurtulsunlar. Peki ilk insan o olmadığına göre o zamana kadar gelen milyarlarca insan ne olacak? Onların hepsi cehennemde olacak demek ki. Bu nasıl bir Allah'tır ki eski insanlara zulmediyor? Hazreti Yahya Aleyhisselam daha İsa Aleyhisselam göreve başlamadan evvel şöyle söylüyordu İncil'de. Gelin diyordu, vaftiz olun. Gelin tevbe edin diyordu. Gelin tevbe edin, Allah sizi bağışlayacaktır diyordu. O bunları söylediği zaman Hazreti İsa daha göreve başlamamıştı. Hazreti İsa Aleyhisselam zaten Tanrı değil ve Tanrılığını ilan etmemişti. Hazreti Yahya böyle söylüyordu ama. Gelin tövbe edin, Allah sizi bağışlayacaktır diyordu. Eğer Hazreti İsa'yı Tanrı olarak görmeyenler cehennemlikse, o zaman Hazreti Yahya neden böyle söylüyordu? Kendi İncil'leriniz kendi aleyhinize delildir. Allah Resulü ile tartışmaya geliyorlardı. Sahte bir ilah peşine düşmüşler. Kafalarını karıştırmışlar. Baba kelimesini yanlış anlamaya çalışmışlar. Bedava cennete girebilmek için müteşabih ifadeleri tercih etmiş, onlara kafalarına göre manalar yüklemişler. Muhkemleri terk etmişler. İşte o yüzden Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasında Allah Azze ve Celle kalbinde eğrilik olanlar diyor böyle yaparlar. Huvellezî enzel aleyken kitâbe minhu âyâtun muhkemât. O Allah ki sana bazı ayetler indirdi. Kitaptan kimisi muhkemdir. Bu kitabı indirdi sana. Muhkem ayetler var onun içerisinde. Açık ayetler var. Ve ukarı müteşabihat ve bir de müteşabih ayetler var. فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَالرَّاسِخُونَ İlimde derinleşmiş olanların bakın cevabı nedir? Allah Azze ve Celle o kitabın bir kısmı muhkemdir dedikten sonra bir kısmı da müteşabihdir buyuruyor. O müteşabih olanlara kimler uyarlar? O manası tam anlaşılamayan, başka bir manaya gelme ihtimali de olan, birkaç manaya gelme ihtimali olan o yerlere kimler uyarlar? فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ Kalbinde eğrilik olanlar. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Fitne çıkarmak için kalbinde eğrilik olanlar. Fitneler çıkarmak için onlara uyarlar. Kafalarına göre onlara çünkü mana yükleyebilirler. Açık yerlere kafalarına göre mana yükleyemezler çünkü. Çünkü onların manası açıktır. Onlar o kalbinde eğrilik olanlar böyledirler. Ama ilimde derinleşmiş olanlara gelince وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ اَمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا derler ki onlar hepsi Rabbimizin katından. Hepsine iman ettik derler. Müteşabih olan da Rabbimizin katından, muhkem olan da. O yüzden biz hepsine iman ettik. Ama biz muhkemlere uyarız. Manasını anladıklarımıza uyarız. Muhkemler, müteşabihleri. Müteşabihlere uymaz. Müteşabihler muhkemlere uyar. Muhkemler müteşabihe göre anlaşılmaz. Müteşabihler muhkeme göre anlaşılır. Allah Azze ve Celle bu şekilde ehli kitaba bir ders de vermiş oluyordu. Siz muhkemlere uymadınız. Halbuki açık olanlara uyulmalıydı. Manası farklı bir manaya gelme ihtimali olanlara değil. Siz manası açık olanlara uymadınız. Halbuki manası açık olanlara uyacaktınız. Müteşabihler muhkeme göre anlaşılmalıydı. Eb kelimesi, baba kelimesinden maksat neydi? Onu siz kafanıza göre anlamak istediniz. Böylece İsa'yı tanrılaştırmak istiyordunuz. İsa'yı tanrılaştırmak istemelerinin sebeplerinin bir iki tanesini açıkladım. Zayıf bir tanrı istiyorlardı. Bir anneden doğmuş bir tanrı, yemek yiyen bir tanrı. Diğer taraftan onlar Hazreti İsa Aleyhisselam sayesinde kurtulmak istiyorlardı. Hangi günaha girmiş olurlarsa olsunlar. Başka bir sebep daha söyleyebiliriz onların İsa'yı tanrılaştırmasıyla ilgili. Onlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırmak suretiyle en üstün ümmet olduklarını göstermek istediler. Bizden üstün ümmet yok demeye getiriyorlardı. Bizden üstün ümmet yok demek istiyorlardı. Çünkü biz Tanrı'nın izinden gidiyoruz. Çünkü bize Tanrı'nın oğlu geldi demek istiyorlardı. Başka ümmetlere peygamber gönderildi. İnsan olan peygamber ama bize Tanrı oğlunu gönderdi demek istiyorlardı. Ve aynı zamanda onlar bir Tanrı'ya tabi olmak istiyorlardı. Bir insana değil, insan olan bir peygambere değil. O onlara ağır geliyordu çünkü. İnsan olan bir peygambere tabi olmak onlara ağır geliyordu. Nasıl ki bugün de bazı şeyhleri göklere çıkartanlar da aynıdır. Şeyhinin gaybı bildiğini söyleyen, şeyhinin istediği zaman deprem yaratabileceğini söyleyen, öyle kimseler var ki şeyhinin bütün dünyayı gördüğünü, dünya neresine gidersen git, sen her tarafta gördüğünü, her şeyi işittiğini, her şeyi gördüğünü söyleyenler, öyle bir şeyha inananlar, aslında onlar da aynı onlar gibi. Tanrı olan bir şeyha inanmak istiyorlar. İnsan olan bir şeyha inanmak istemiyorlar. Bir insana tabi olmak onlara ağır geliyor. Onlar Tanrı olacak olan bir insana tabi olmak istiyorlar. Her şeyi bilen bir insana tabi olmak istiyorlar. Hata yapmayan bir insana tabi olmak istiyorlar. Her şeyi gören, bir gaybı bilen bir insana tabi olmak istiyorlar. Onlar esasında insana tabi olmak istemediklerinden böyle yapıyorlar. Onlar bir gün şeyhlerin bir insan olduğunu gördükleri zaman onların şeyhlerine olan itikatları sarsılır, şeyhlerine olan saygıları azalıverir. Çünkü onlar aslında hakiki bir şeyhe inanmamışlardır. Onlar Tanrı bir şeyhe inanmışlardır. O şeyhin Tanrı olmadığını gördüklerinde o zaman sevgileri bir anda bitiverir. Halbuki o hakiki şeyhi, hakiki sevenler, onların sevgisi azalmaz. O şeyhin insan olduğunu gördüklerinde, bir iki hatasını gördüklerinde onların sevgileri azalmaz. Çünkü zaten onlar insan olan bir şeyhe tabi olmuşlardı. Hakiki sevgiyle seviyorlardı şeyhlerini. Hristiyanlar peygamberlerini tanrılaştırmak istediler. Çünkü bir insana tabi olmak istemediler. Allah Resulü ile tartışmaya geldiler dedim. Allah Resulüne diyorlardı ki konuşma esnasında bazen Hazreti İsa'yı Allah olarak anlatıyorlardı. Bazen Allah'ın oğlu ve şaşırmış bir vaziyette ne söylediklerini bilmiyorlar. Allah'ı üçlüyorlar, üçten üçüncüsü diyorlar. İsa'ya Allah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar, üçten üçüncüsü diyorlar. Ne dediklerini bilmiyorlardı. Çünkü kafaları karışmıştı. Çünkü 4. asra ait olan Yunanca İncillere bile sadık kalmamışlardı. Onları bile kendi kafalarına göre yorumlamışlardı. Ve işte diyorlardı ki Allah'tır çünkü gaybı biliyor. Allah'tır çünkü ölüleri diriltiyor. Allah'ın oğludur dediler. Çünkü babası yoktur dediler. Üçten üçüncüsüdür dediler. Çünkü Allah bazen yaptık ettik diyor. Biz ifadesini kullanıyor. Demek ki Allah birden çoktur ki böyle söylüyor dediler. Bu şekilde konuştular, konuştular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki gelin Müslüman olun. Dediler ki biz zaten Müslümanız. Biz zaten Müslümanız, daha evvelden beri Müslümanız dediler. Onlar Müslüman derken Allah'a teslim olan insanı kastediyorlardı. Kelime manasıyla onu söylemek istiyorlardı. Bir başka hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah Azze ve Celle öyle emretmiş, onlara öyle söyle, eslemtum de, İslam oldunuz mu de, onlar da buna cevaben eslemne demişlerdi. Evet İslam olduk dediler, yalan söylüyorlardı, daha doğrusu kendilerine göre bir İslam anlayışları vardı. Onlar İsa'yı Tanrı olarak görmeye devam ettikleri halde yine de eslemne diyebiliyorlardı. Çünkü onlar kendilerini İslam görüyorlardı. Biz zaten Allah'a teslim olmuşuz demek istiyorlardı. Biz zaten senden evvel Müslümandık dediler. Allah Resulü onların neyi kastettiğini anlıyordu. Benim başıma da gelmişti böyle bir hadise Mısır'dayken. Bir yılbaşı gecesi kapımız çalındı hiç ummadığımız bir anda. Baktım kapıda bir adam. Noel Baba elbisesi giymiş bir adam. Yanında 2-3 tane ufak çocuk. Ve çocukları gezdiriyor ev ev. Mısır'da Hristiyanlar vardır. Birkaç milyon Hristiyan. Sen dedim Hristiyan mısın? Daha doğrusu sen Müslüman mısın dedim kendisine. Evet dedim Müslümanım. Yalan söylüyordu. Aynı Efendimiz'e Müslümanım diyen adam gibi. Aslında Hristiyan da adam. Fakat öyle bir kelime oyunu yapıyordu. Biz de İslam'ız demek istiyordu. Biz de Allah'a teslim olmuşuz manasında söylemek istiyordu aslında. Çünkü Mısır'da hiçbir Müslüman Noel Baba elbisesi giymez. Orada milyonlarca Hristiyan olduğundan ötürü Mısırlı Müslümanlar onları çok iyi tanırlar. Onların fikirlerini çok iyi bilirler. Ve onlardan tiksinti duyarlar. Hiçbir Müslüman orada böyle bir şey yapmaz. Ama adam öyle söylemişti. Evet dedi, sen Müslüman mısın dediğimde, evet dedi Müslümanım. Yalan söylüyordu. Tıpkı Peygamberimize dedikleri gibi, Efendimiz sordu o zamanki Yahudilere. Eslemle diyen Yahudilere, İslam olduk diyen Yahudilere. Siz dedi, Hazreti İsa'yı Allah'ın kulu ve peygamberi olarak kabul ettiniz mi? Allah'ın kelimesi olarak kabul ettiniz mi? Maazallah dediler. Hayır dediler. Çünkü onlar İsa'yı yalancı olarak görürler. Yahudiler Hazreti İsa'yı kabul etmezler. Hazreti İsa'yı çarmıha germek isteyenler de onlardı. Allah Azze ve Celle onu kurtarmıştı oradan ama onlar İsa'ya olan düşmanlıklarını daha sonra da devam ettirdiler. Ve o zamanki hakiki Hristiyanları yani Müslümanları çeşitli zulümlerle onlara zulmettiler. Maazallah dediler Efendimizin sualine. Halbuki biraz evvel eslemle demişlerdi. İslam olduk dediler. Halbuki Efendimiz biliyordu onların neyi kastettiğini. Siz dedi İsa'yı kabul ettiniz mi? Hayır dediler. Efendimiz döndü Hristiyanlara sordu bu sefer. Siz dedi Hazreti İsa'yı Allah'ın kulu olarak ve Resulü olarak gördünüz mü? Allah'ın kulu olarak sadece Tanrı olarak değil. Öyle gördünüz mü? Öyle kabul ettiniz mi? Hayır dediler. İsa Tanrı'dır dediler. Böylece neyi kastettikleri ortaya çıktı. O yüzden mezhep alimleri demişlerdir ki bir Hristiyan veya Yahudi Müslümanım dese dahi kabul edilmez. Eşhedü en la ilahe illallah dese de kabul edilmez. Çünkü onunla neyi kastettiğini sormak lazım kendisine. Çünkü onlar zaten şu anki halleriyle bile zaten eşhedü en la ilahe illallah diyorlar akıllarınca. Ama sonra Allah'a ortaklar koşuyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah diyenler sonra İsa da Tanrı'dır diyorlar. Bir de üç ilah var diyorlar. Bir ilahta üç ilah. Ne demekse kendileri de açıklayamıyorlar. Hem var hem yok. Bir de üç. Nasıl bir şeyse bu. O yüzden onlara sormak lazım. Eşhedü en la ilahe illallah dese bile sormak lazım. Sen eğer Yahudi ise bu sözü söyleyen sen Hazreti İsa'yı kabul ettin mi? Ve Efendimiz'i kabul ettin mi demek lazım ona. Hatta eşhedü enne Muhammeden Resulullah dese bile yine sormak lazım. Sen Muhammed'i peygamber olarak kabul ettim diyorsun ama nasıl bir peygamber olarak görüyorsun? Bütün insanlığa gönderilen bir peygamber olarak mı? Yoksa Araplara gönderilen bir peygamber olarak mı görüyorsun sadece? O zaman göreceksiniz ki Araplara gönderilen bir peygamber olarak görüyoruz diyecekler. Hazreti İsa'ya inandığını söyleyen kimselerden, yani Hristiyanlardan Müslüman olan oldum diyenler olursa onlara da şunu sormak lazım. Sen Hazreti İsa'yı bir kul olarak gördün mü? Hazreti İsa'yı yemek yiyen bir anneden doğmuş bir kul olarak gördün mü? Bakın göreceksiniz ki onların da yine birçoğu hayır diyecekler. Aldatıyorlar. Yalan söylüyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle bizi bu noktada ikaz ediyor. Ve buyurur ki bir ayette o Yahudi ve Hristiyanlara onlara inanmayın. Onlardan kimleri derler ki sabahleyin İslam olun, akşamleyin geri İslam'dan dönün. Belki böylece zayıf imanlı olan kimseleri imanından döndürebilirsiniz. Onlar da derler ki bakın bu adamlar iman etmişlerdi sabah. Ama bakın yeniden kafir oldular. Daha doğrusu yeniden dinden döndüler. Demek ki dinimizde bir yanlış gördüler desinler ve dinimizden şüphe etsinler. Öyle olsun diye öyle yaparlar. Sabah iman edip akşam imanlarından geri dönerler. Onlara inanmayın buyurur Kur'an. Onları deneyin. Onların ne olduğu ortaya çıkana kadar onları deneyin. Onlara alenen sorun. Hazreti İsa hakkındaki kanaatlerini sorun. Peygamberimiz hakkındaki kanaatlerini sorun. Kendi kafalarına göre bir İsa kabulü kabul değildir. Kafalarına göre bir Allah kabulü Allah'a kabul değildir. Allah'a kabul ettiklerini söyleyenler, Allah'tan başka ilah da kabul ediyorlarsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Nasıl olur da Amentü'de ittifakımız var diyebilirsiniz. Hangi vicdanla bunu söylüyorsunuz? Siz ya bizim amentümüzü bilmiyorsunuz, ya onların amentüsünü bilmiyorsunuz. Hoca geçiniyorsunuz. Piyasada hoca olarak konuşuyorsunuz. Amentüde ittifakımız var diyorsunuz. Onların amentülerinde İsa Tanrı olarak geçiyor. Sen amentünde de yoksa öyle mi geçiyor ki öyle konuşuyorsun? Allah Resulü onları dinledi. Gelin dedi Müslüman olun. Bırakın bu zırvaları. Efendimiz çok kısa konuştu. Bırakın bunları dedi. Ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Bir Allah diyorsunuz. Bir Allah'ın oğlu diyorsunuz. Bir üçten üçüncüsü diyorsunuz. Ne konuştuğunuzu bildiğiniz yok. Müteşabihlere uydunuz, muhkemleri bıraktınız. Halbuki İsa Aleyhisselam İncil'lerde muhkem ifadeleri var. Yalnız bir olan Allah'a tapacaksın diyor. Şeytan gelip kendisini ayartmaya çalıştığı zaman öyle demişti. Bana secde edersen sana bütün bu alemleri veririm dediğinde şeytan evet söyledi, yalandı, veremezdi ama öyle söylemişti. Hazreti İsa Aleyhisselam o zaman ona demişti ki kitapta yazılı ki Rab Allah'ından başkasına tapmayacaksın. Bunlar muhkemdi. Manası açıktı. Bu muhkemleri terk ettiler. Müteşabihlere uydular. Efendimiz dedi ki bırakın bunları. Gelin Müslüman olun. Zaten biz Müslümanız dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi ki Allah haydır, kayyumdur. Halbuki Hazreti İsa'nın hayatı kendinden değil, hay değildir. Varlığı kendinden değil, hay olan Allah Azze ve Celle'nin başlangıcı yoktur. Ezelden itibaren haydır. Halbuki İsa Meryem'den doğduğundan itibaren haydır. Mutlak bir hay değil o. Onunkisi Allah'a bağlı olan bir hayat. Allah canını alıverir istese. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Hazreti İsa'nın başlangıcı belli. Allah'ın başlangıcı yok öyle değil mi? Evet dediler. Allah merzuk değil. Allah rızıklanmaz. Allah rezzaktı, rızık verir. İsa rızıklanıyordu öyle değil mi dedi. Evet dediler. Allah bir anneden doğmaz. Öyle değil mi? İsa anneden doğdu dedi. Evet dediler. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem böyle sorular sordu onlara. Onlar bütün sorularına evet diye cevap verdiler. Efendimiz böyle akli delillerle onlara Hazreti İsa'nın ne olduğunu göstermek istiyordu. Hazreti İsa'nın yemek yediğini söyledi. Tuvalete gittiğini söyledi. Öyle değil mi dedi. Evet dediler. İlah tuvalete gider mi? İlah yemek yer mi? Allah dedi gaybı bilir. İsa gaybı bilmiyordu. Evet dediler. Çünkü İncil'lerde Hazreti İsa Aleyhisselam kalabalığın içerisinde kendisine dokunan kimseyi bilememişti ve kim bana dokundu demişti. Gaybı bilseydi kim olduğunu da bilirdi. Onu bilseydi dahi bütün gaybı bildiğini yine göstermez ama Allah'ın ona bildirdiğini gösterir sadece. Ama İncil'lerde de esasında onun ilah olmadığını gösteren bir sürü deliller var. Onun yemek yediğini gösteren, İsa'nın acıktığını İncil'ler söylüyor. Onları saptıran sebepleri biraz evvel açıklamıştım ama onların yanında bir de şu sebep var ki Hazreti İsa'nın göstermiş olduğu mucizeler de bir sebep oldu. Hem mucizeyi kendileri istiyorlar insanlar hem de o mucizeyi gösteren peygamberi daha sonra ilahlaştırıyorlar. Hem kendileri istiyorlar hem de ilahlaştırıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ölüyü diriltme kudreti verdi. Ali İmran suresinde Allah ondan bahseder ve uhyil mevta biiznillah der. İsa Aleyhisselam dedi ki ben ölüleri diriltirim biiznillah. Ama kendi kudretimle değil, biizni değil biiznillah. Kendi kudretimle değil Allah'ın izniyle. Evinizi sakladıklarınızı size haber veririm. Körlerin gözünü açarım biiznillah. Çamurdan kuş yaparım sonra üflerim. فَاَنْفُخُ ف۪يهِ فَيَقُونُ طَيْرًا biiznillah. Kuş oluverir o çamur biiznillah. Ama yine Allah'ın izniyle benim iznimle değil. Göstermiş olduğu bu mucizeler onları saptırdı. Sapmak isteyenleri saptırdı. Demek yerine göre mucize iman etmek isteyenleri iman ettirirken yerine göre aynı mucize bazı kimselerin kafir olmasına sebep olabiliyor. O mucize onları kafir olmasına sebep oldu. Dediler ki Allah olmasaydı ölüleri nasıl diriltiyor? Barnabas İncil'inde, dört İncil'de olmayan bazı bilgiler mevcut. Geldiler İsa'ya sordular. İnsanlar üç kısma ayrılmışlardı İsa hakkında. Bir kısmı Allah diyordu, bir kısmı Allah'ın oğlu, bir kısmı peygamber diyordu. Gidelim kendisinden soralım dediler. Ve İsa'yı buldular bir yerde ve sordular. Dediler ki İsa sen nesin söyle bize. Ölüleri diriltiyorsun, körlerin gözünü açıyorsun, içine cin girmiş olanların cinlerini çıkartıyorsun. Nesin sen söyle bize. İsa dedi ki Musa'ya da Allah deniz yarma kudreti verdi. Koca deniz ikiye ayrıldı, dağlar gibi yükseldi. Musa ilah mıydı? Hayır dediler. İbrahim ateş yakmadı. İbrahim ilah mıydı? Hayır dediler. O halde dedi İsa. Ne güzel cevap verdi İsa. Ne güzel ispat etti meseleyi. Musa Allah olmuyor da ben neden Allah olayım demek istedi. İbrahim ateş yakmıyor. O Allah olmuyor da bütün peygamberler mucize gösterdiler. Hiçbir Allah değil de ben mi Allah'ım? Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinde ileriki ayetlerde buyuracak ki İnne mesele İsa indallah kemeseli Adem halakahu min turab sümme kâle lehu kun feyekun. Allah katında İsa'nın misali Adem'in misaline benzer. Allah bir cümleyle meseleyi bitirir. Mükemmel bir cevaptır bu. Onlar Hazreti İsa'nın babası olmadığından ötürü babası Allah'tır diyorlardı. Allah'ın oğlu oluyor yani İsa o manaya göre, o mantığa göre. Allah onlara cevap verdi. Dedi ki kitapta ya da Allah katında İsa'nın misali Adem'in misaline benzer. Adem'i de Allah turaptan yarattı. Sonra ol dedi, oluverdi. Ama Adem ilah mıydı? Siz babasız İsa'yı baba Allah'ın oğlu olarak görüyor, ilah olarak görüyorsunuz. O zaman Adem daha da fazla ilah olmalıdır. Çünkü Adem'in babası da yok, anası da yok. Hiç olmazsa İsa'nın anası vardı. Allah Azze ve Celle meseleyi bu şekilde bitiriyordu. Ve Efendimizle tartıştılar. Efendimiz onlara bu mantıki delilleri sıraladıktan sonra onlara gelin dedi Müslüman olun. Onlar dediler ki peki söyle bize ya Muhammed o Allah'ın kelimesi miydi değil miydi dediler. Evet dedi Efendimiz Allah'ın kelimesiydi tabii. Tabii ki Allah ol dedi ve oldu. Elbette ki Allah'ın kelimesidir. O halde dediler işte biz ondan dolayı onu Allah'ın oğlu diyoruz. Halbuki alakası yoktu. Allah zaten her şeye ol dediği zaman olduruyor. Bir tek İsa'yı değil. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle Mübahele ayeti denilen ayeti göndermişti. De ki onlara ey Resulüm madem senle böyle tartışmaya giriyorlar kul de ki onlara tealev gelin bakalım. Gelin ey ehli kitap. Allah Azze ve Celle onların bu itirazlarından sonra onlarla diyalog yapın demiyor. Gelin de onlara tealev gelin bakın, bakın yanıma. Nedu ebnâekum. Nedu ebnâene ve ebnâekum. Ve nisâene ve nisâekum. Ve enfusena ve enfusekum. Sümme nebtehil. Feneceal lehnetallâhi alel kâzibîn. Gelin bakalım. Madem ki hala ısrar ediyorsunuz. Madem ki bu kadar delillere rağmen ben size İsa bir anneden doğmuştur diyorum. Allah bir kadının rahmine girmez diyorum. Allah yemek yemez diyorum. Allah tuvalete gitmez diyorum. Allah ağlamaz diyorum. Allah acıkmaz diyorum. Madem siz hiçbirini cevaplayamadığınız halde Allah haydır kayyumdur diyorum. İsa öyle değildir diyorum. Ve bunların hepsine evet evet cevap verdiğiniz halde yine de hala kabul etmiyorsunuz madem. O halde gelin lanetleşelim. Gelin. Gelin oğullarınızı çağırın. Kadınlarınızı çağırın. Biz de çağıracağız. Ve sonra siz de biz de gelin, hazır olalım bir mekanda. Sonra diyelim ki her kim yalancıysa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Madem ki ısrar ediyorsunuz, madem ki hala kabul etmiyorsunuz, halbuki Allah azizdir, Allah zuntikamdır. Ama siz hala İsa deyip duruyorsunuz. O halde gelin, lanetleşelim. Korktular. Dediler ki ya Muhammed, bize biraz müsaade et. Çünkü onlar şunu çok iyi biliyorlardı ki, bir peygamber lanet ederse kurtuluş yoktur. Bunu iyi biliyorlardı. Gittiler, 60 kişiydiler. 14'ü onların büyüğüydü. 3 tanesi en büyükleri. Biri reisti, onların reisiydi. Biri vezirleriydi. Biri de onların alimleriydi. Gittiler. Ondan sonraki kısmını o alimlerinin kardeşi var. Kuruz adında. O daha sonra Müslüman olacaktır. Bundan sonraki kısmını o anlatıyor. Ve diyor ki toplandık bir araya, ne yapacağız dedik. Cevap veremiyoruz biz bu adama. Ne yapacağız? Bizi lanetleşmeye davet etti. Alimleri dedi ki o zaman onlara, vallahi eğer bu adamın peygamber olduğunu biliyorsunuz. Bu adamdaki hal peygamber hali. Bu adamın bu kadar emin olması da ondan kaynaklanıyor. Bu adamdaki ahlak bir peygamber ahlakı. Ve bu adamın delilleri çok kuvvetli. Ve bizim zaten kitabımızda bir peygamberin geleceği haber veriliyordu. İşte bu odur. O peygamber, işte bu peygamberdir. Dediler ve kendi aralarında böyle konuştular. Eğer dediler onunla lanetleşecek olursak vallahi hiçbirimiz kurtulamayız. Çünkü ayette siz diyor oğullarınız, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarımızı, sizi ve bizi hep beraber toplanacağız. Eğer kim yalan söylüyorsa, madem ki İsa Tanrı'dır demekte ısrar ediyorsunuz ve hakikaten buna inandığınızı iddia ediyorsunuz madem, madem yalancı değilsiniz, gelin burada lanetleşelim. Kim yalancıysa kökü kurusun. Hanımları da ölsün, oğulları da ölsün, kendileri de ölsün, kökü kurusun yani. Dediler ki, vallahi eğer bu adamda peygamber halleri var, bu adam peygamberdir ve eğer onunla lanetleşecek olursa kökümüz kurur. Ona gidelim diyelim ki, ya Muhammed biz seninle lanetleşmek istemiyoruz. Ve senin göndereceğin valiye razıyız. Bizim başımıza bir vali tayin et. Ona cizye ödeyelim, vergi ödeyelim ve o şekilde sana bağlı kalalım, tabi olalım. Senin hakimiyetini kabul ediyoruz. Dinini kabul etmiyorsak da hakimiyetini kabul ediyoruz dediler. Ve bize adil birini gönder dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafına bakındı. Kimi göndereceğini düşündü. Hazreti Ömer diyor ki hiçbir zaman emir olmak istememiştim. Çünkü emir olmak zordur. Herkes rahat eder, emir rahat edemez. Bütün insanların sorumluluğunu taşımak çok zordur. O yüzden hiçbir zaman istememiştim diyor. Fakat onların başına emir olmak istedim. Allah Resulü çevresine bakıyordu. Ben başımı uzatıyordum beni görsün diye. Ama o bana bakmadı. Ve sonra Ebu Ubeyd bin el-Cerrah'ı gördü ve ona sen dedi onların başına vali olacaksın. Ve onu vali tayin etmişti. Allah Azze ve Celle bu surenin ileriki ayetlerinde bu konuya temas edecek. Gelin diyecek. Madem ki sadık olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Madem ki gerçekten İsa'nın tanrılığını iddia ediyorsunuz. Haydi gelin bakalım. Gelin lanetleşelim. Kim doğruysa o kazansın. Yalancıların kökü kurusun diyelim. Hiçbir ismini kabul edemediler. Ve bu olay duyuldu çevrede. O zaman herkes anlamış oldu ki aslında onlar Hazreti İsa'nın tanrılığına dair ellerinde hiçbir delil mevcut değil. Ve İsa'nın tanrılığına dair aslında kendileri de emin değildirler. Ama yine de böyle iddia etmekte ve insanları saptırmaktadırlar. Bunu bütün bölge insanları duymuş oldular. Onların lanetleşmekten kaçındıklarını bütün bölge insanları duydular. Ve Allah Azze ve Celle bu surede Elif la mim dedikten sonra Allahu la ilahe illa hu, o Allah ki ondan başka ilah yok. El hayyul kayyum, o Allah ki hay ve kayyumdur. Kainatın hayatı ondan kaynaklanıyor. Hayat sahibi, hakiki hayat sahibi olan odur. Bütün hayat sahipleri onun hayat sahibi olmasından dolayı hayat sahibidirler. O hayat verdiğinden dolayı hayat sahibidirler. Ve bütün kainatın kayyumu olan da odur. Ve sonra nezzel aleykel kitabe bil hak, sana kitabı hak ile indirdiği Resulümü Allah, musaddikan lima beyne yedeyn, kendinden evvelkileri tasdik edici olarak ve enzele tevrata vel incil, ve sonra Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi o Allah. Evet, bu şekilde Allah Azze ve Celle hem Hristiyanlara cevap vermiş oluyordu. Size teklif edilen şey eski kitabınızın inkar etmeniz değil. Size teklif edilen şey o kitabın bozulduğu ve Allah Azze ve Celle'nin size yeniden kitap indirdiğidir. Size bu teklif ediliyor. Geçmişte size o kitabın verilmediği söylenmiyor. O kitap tasdik ediliyor. Evet, o kitap verilmişti size. Tevrat da verilmişti Yahudilere. Tasdik ediyor Kur'an size verilen kitabı. Ama orijinallerini tasdik ediyor Allah. Dolayısıyla siz hiç bilmediğiniz bir kitapla karşı karşıya değilsiniz. Hiç bilmediğiniz bir akide size öğretilmiyor. Aslında siz de zaten teslis konusunda elinizde delil mevcut değil. Siz de emin değilsiniz zaten o meselede. O halde gelin Allah'tan başka ilahın olmadığını kabul edin. Bu ayetle başlıyor Kur'an. Ali İmran suresi bu ayetle başlıyor. Bu şekilde Hristiyanlara cevap vermiş oluyordu. Allah'tan başka ilahı kabul edenlere cevap veriyordu Allah. Ondan başka ilah yok demek suretiyle. Ve sonra Tevrat'ı da İncil'i de Allah indirdi demek suretiyle. Allah Azze ve Celle Yahudilere de cevap vermiş oluyordu. Ey Yahudiler, siz İncil'in Allah kelamı olmadığını söylüyorsunuz. Halbuki onu da Allah indirdi demek suretiyle. Allah Azze ve Celle İncil'i de desteklemiş oluyordu bu şekilde. Esas itibariyle eğer peygamberimiz kabul edilmeyecek olursa, kitabımız kabul edilmeyecek olursa, bütün peygamberler inkar edilmiş olur. Ve bütün kitaplar inkar edilmiş olur. Çünkü bütün peygamberler ahir zamanda bir peygamberin geleceğini söylemişlerdi. O peygamber bütün insanlığa gönderilecekti. O peygamber güçlü olacaktı. O peygamber bütün bölgede hakim olacaktı. O peygamberle beraber olan kazanacaktı. O peygambere karşı gelen kaybedecekti. Bütün peygamberler peygamberimiz haber vermişti. Dolayısıyla peygamberimizi kabul etmemek demek, bütün peygamberleri kabul etmemek demektir. Kitabımızı kabul etmemek demek, Tevrat'ı da İncil'i de reddetmek demektir. Çünkü Tevrat dahir zaman peygamberine haber veriyor. İncil'ler dahir zaman peygamberine haber veriyor. Gelip İsa'ya soruyorlardı. Sen dediler İlya mısın? Hayır dedi. Sen nesin dediler? O peygamber misin yoksa dediler. O peygamber ile kastettikleri ahir zaman peygamberiydi. Sen İlya mısın? Hayır. Sen Vaftici Yahya'nın dirilmiş olan bedeni misin? Çünkü Yahya Aleyhisselam'ı katletmişler, şehit etmişlerdi. O musun? Hayır dedi. Sen o peygamber misin yoksa dediler. Bütün kitaplar peygamberimize haber veriyordu. Ama onlar yine de inkar etmeye devam ettiler. Allah Azze ve Celle kitabını indirmek suretiyle hem eski peygamberleri tasdik etmiş oldu, hem eski kitapları tasdik etmiş oldu, hem Yahudilere şu mesajı vermiş oldu. Ey Yahudiler, siz İsa'yı gayrimeşru olarak doğmuş kabul ediyorsunuz. Hazreti Meryem'i haşa zina etmiş kabul ediyorsunuz. Halbuki Hazreti Meryem temizdi. Ve Allah Azze ve Celle kendi ruhundan üflemek suretiyle Hazreti İsa'yı meydana getirdi. Allah'ın ruhu Hazreti Meryem'in karnında ceset halini aldı. Ama o bir insandı, bir kul idi, bir insan olarak yaratmıştı. Zaten Allah bütün insanlara ruhundan üflemişti. Babasız yaratılmıştı. Evet, Hazreti Meryem'e zina etti demeyin. Hazreti Meryem'e iftira atmayın. Hazreti İsa'yı reddetmeyin. Allah Azze ve Celle bu şekilde Yahudileri de reddediyor. Ve aslında bu ayetler Hristiyanların da kabul etmesi gereken noktalara temas ediyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Hristiyanlara gelin demiş oluyordu aynı zamanda. Gelin, size iftiraları temizliyor bu kitap. Gelin Kur'an'a tabi olun. Yahudilerin iftiralarından da kurtarıyor sizi. Hazreti Meryem'e atılan iftiralardan da kurtarıyor Hazreti Meryem'i. Gelin tabi olun bu kitaba demiş oluyordu aynı zamanda. Ama onlar anlattığım sebeplerden ötürü inanmak istemediler. Bugün de onlara soracak olsanız, Allah Resulü'nün sorduğu soruları soracak olsanız yine cevap alamazsınız. Bir insanın, bir Tanrı'nın yemek yemesi mümkün mü deseniz, Tanrı acıkır mı deseniz, Tanrı bir insanın karnından çıkar mı deseniz, Tanrı ağlar mı deseniz, Tanrı tuvalete gider mi deseniz, Tanrı ölür mü deseniz, çünkü onlara göre İsa Aleyhisselam öldü ve 3 gün sonra yeniden dirildi ve ondan sonra yeniden göğe çekildi ve şu anda gökteki krallığında, onlara göre böyle. Tanrı ölür mü deseniz, hiçbirine mantıklı bir cevap veremeyeceklerdir. Allah Azze ve Celle onları bu hakikatleri kabule davet etti. İslam davettir. İslam diyalog değil. İslam sadece hakikate davet eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları davet etti. Davet etti ve sonra kabul etmediklerinde de gelin lanetleşelim mi dedi. Gelin diyalog yapalım mı demedi. Onların dinlerini de din gibi kabul edip de diyalog yapamazsınız. Çünkü onların dini tek tanrılı din olarak ne kadar yalan söyleniyorsa da kesinlikle tek tanrılı din, daha doğrusu biz kendi ifademizle konuşalım, tek ilaha dayalı din bir tek İslam'dır. Hepsinde Allah'a ortak koşma vardır. O yüzden tek tanrılı dinler diyorlar. Bunlar diyalog yapmalı diyorlar. Yalan söylüyorlar. Tek tanrılı din diye bir şey yok. Allah Azze ve Celle'yi tek ilah olarak gören bir tek İslam'dır. Hepsi Allah'a ortaklar koşmuşlardır. Ama insanlar, özellikle bu dönemin insanları 3 tanrıyı kabul edemeyeceklerinden ötürü onu izaha çalışıyorlar. Bir tanrıda 3 tanrı demek istiyoruz diyorlar. Ne demekse kendileri de açıklayamıyorlar. Allah Resulü onları davet ediyordu. Tebliğ ediyordu onlara. Kabul etmedikleri zaman da Kur'an diyor ki, o zaman madem kabul etmiyorlar, o zaman gelin lanetleşelim de onlara. Kabul etmediler. Lanetleşmeyi de göze alamadılar. Demek ki Allah Azze ve Celle başka bir yol göstermiyor. Gelin, gelin deyin onlara. Davet edin onları. Kabul etmezlerse onlara böyle söyleyin. Yoksa diyalog yaparak onları da gerçek bir dinmiş gibi göstermeyin insanlara. Bırakın. Zaten Avrupa'da ve Amerika'da din diye bir şey kalmamış. Avrupa ve Amerika'nın %70'i neredeyse dinsizleşmişken, oralarda din tamamen bitiyorken, bırakın bitsinler. Onları gerçek bir dinmiş gibi göstermek suretiyle diyalog yaptığınız zaman onları da din gibi görmüş oluyorsunuz. Zaten o diyaloğun hedeflerinden birisi de budur. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde sen rızan için cihad eden kardeşlerimize yardım eyle. Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Çeçenya'da sen rızan için çarpışan Müslümanlara yardım eyle. Ya Rabbi, kafirlere karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi, kafirlerin tuzaklarına karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde bütün her tarafta onların oyunları var. Ya Rabbi, onların oyunlarına karşı koyacak gücümüz yok şu anda, bize yardım eyle. Allah'ım, yeryüzünde İslam'la hareket filizleniyor. Bu hareketi koparmak isteyen güçlere fırsat verme Allah'ım. Onlara fırsat verme Allah'ım. Onlara fırsat verme Allah'ım. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin için buğz edebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin dostlarını dost olarak gören, düşmanlarını düşman olarak görebilenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi ahlakımızı güzelleştir. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.